Ayrım 15.
Sadreddin Konevi 1210'da Malatya'da doğdu. 1274'te Konya'da öldü. Yaşamının ilk dönemleriyle ilgili bilgi azdır. Kimi kaynaklar Konya'ya sonradan gelip yerleşen eski bir Türk ailesinden geldiğini, babasının Selçuklular çağında yüksek görevlerde bulunmuş İshak adlı birisi olduğunu bildirir. Babasının ölümü üzerine küçük yaşta öksüz kalan Sadreddin'i annesiyle evlenen Muhyiddin Arabi büyütmüş, ilk din tasavvuf bilgilerini ondan edinmiştir. Sonra Şam'a giderek çağın ünlü mutasavvıflarından Ehvaddün Kirmani'nin yanında kalmış, bütün çalışmalarını tasavvuf konusunda toplamıştır. Şam dönüşünde bütün yaşamı boyunca kaldığı Konya'ya gelen Sadreddin bir süre Mevlana Celaleddin Rumi ile de yakınlık kurarak toplantılarına katılmıştır. Düşüncelerinin odağını tasavvufun oluşturmasına karşın Sadreddin'de Şahabettin Sühreverdi'nin etkisi açıkça görülür. O da varlık birliği, vahdedi vücut görüşünü savunur. Bu görüşe göre temel varlık Tanrı'dır, bütün nesneler ondan gelir. Tanrı yaratıcı olduğundan evren yaratılmıştır. Ancak yaratanla yaratılan birbirinden ayrı değil, bir bütündür, birlik içindedir. Bu nedenle evren Tanrı'da, Tanrı evrendedir. Tanrı bir bütün olarak evreni onun içerdiği varlık türlerini kuşatır. Her nesnede görünen Tanrı olduğu gibi insanda gören, düşünen, bilen de Tanrı'dır. Her insan Tanrı'yı kendi düşünme yeteneğine göre değerlendirir. Tanrı kendisine bir takım nitelikler yüklenerek anlaşılamaz, o engin bir ışındır, nur. İnsan bu ışının yalnız görünüş alanına çıkan yanını görebilir. Görünmeyen yanı gönlünde derin bir sevginin etkisiyle sezebilir. Gerçek görünende değil, onun arkasında saklı kalan görünmeyendedir. Sadreddin Konevi'nin tasavvuf bakımından önemli sayılan yapıtları vardır. İcazül Beyan, Miftahu Cemil Gayb, Nefahatül İlahiye, Nusus. Sadi-i Şirazi 1213'te İran'ın Şiraz kentinde doğdu. 1292'de orada öldü. Gerçek adı Ebu Abdullah Müşerefüddin'dir. Yaşamı konusunda bilinenler azdır. Kimi kaynaklar 12 yaşlarında öksüz kaldığını, yakınlarının yardımıyla büyüdüğünü, ilk öğrenimini Şiraz'da gördükten sonra Moğolların İran'ı ele geçirmeleri üzerine Bağdat'a gittiğini, orada Nizamiye Medresesi'nde okuduğunu bildirir. Sadi, Bağdat'taki öğrenimini bitirince Şam, Suriye, İsfahan, El Cezire, Belh gibi illeri kapsayan uzun gezilere çıkmış, o dönemin ünlü filozofu Şahabettin Sühreverdi ile tanışmış, Ebu Bekir Sa'd bin Zengi ile yakınlık kurmuş, ondan saygı, ilgi görmüş. Onun sarayında düzenlenen bilim, şiir toplantılarına katılmıştır. Bu yıllarda yazdığı Bostan adlı yapıtını 1257'de emire sununca daha büyük bir sevgi kazanmış, yardım sağlamıştır. Bunun üzerine ikinci yapıtı olan Gülistan'ı 1258'de yazmıştır. Sadi yeniden geziye çıkarak Hicaz'a gider, hacı olur. Tebriz'de kaldıktan sonra Şiraz'a döner. Kaynakların bildirdiğine göre bu son gezisini bitirince evine kapanarak kendini din işlerine verir, toplumdan iyice uzaklaşır. Sadi İran şiirinde yeni bir türün öncüsü olarak bilinir. Bu tür şiirin içeriği ile ilgilidir, içe doğuştan kaynaklanan bir düşünceye dayanır. Şiir ile düz yazının yan yana, iç içe bulunduğu yapıtlarında sevgi, alçak gönüllülük, tinsel olgunluk, gönül bilgisi, irfan, açık yüreklilik, sınır tanımayan bir insan sevgisi, Tanrı sevgisi gibi konuların ağır bastığı görülür. Biçim olarak gazel, dörtlük türlerinde ortaya konan şiirlerde konu bütünlüğüyle uyum, ölçü, anlam birliktedir. Şiirin odağını oluşturan anlam öğretici bir içerik taşır. Sadi'ye göre insanın başlıca işi öğrenmek, aydınlanmak, böylece kendini yetkinleştirmektir. Kişi yalnız bilgiyle, bilimle olgunlaşır. Kendi varlığının bilincine varır. Kendini bilmek başkalarını, Tanrı'yı bilmeyi kolaylaştırır. Bir insan için en güç olan kendini bilmektir. Bilgi insanda saygı, sevgi duygularını geliştirir. Nitekim öğrenmekten utanan bir kimsede bilgisizliğinden dolayı utanma duygusu da bulunmaz. Değişik konular üzerinde durmasına karşın ağırlığını insan sorununa veren Sadi için yaşamın ereği mutluluktur. Bu da bütün insanların birbirini sevmelerine, saymalarına, birbirlerine yardımcı olmalarına bağlıdır. Oysa bütün insanlar birbirlerinin eli kolu gibidir, bir özden yaratılmıştır. Ne tür bir kişinin önemli bir yeri ağrıdığında acısını gövdenin bütünü çekerse, bir bireyin üzüntüsüne, sıkıntısına bütün öteki bireyler de katılmalıdır. İnsan olmak bunu gerektirir. İnsan bir ahlak varlığıdır. Bu ahlakın temelini alçak gönüllülük, sevgi, hoşgörü oluşturur. Başkalarının eksikliklerini, başarısızlıklarını, beğenilmeyen davranışlarını gündeme getirerek, yüzlerine karşı söyleyerek onları utandırmak, onların değil, bunu yapanın değerini düşürür. Oysa başkasının eksikliğini yüzüne vuran kendi eksikliğini göremez duruma gelir. Bu da toplum içinde kuşku, güvensizlik yaratır, genel düzen bozulur. Gönlünün yıkılmasını istemeyenin kırılmış gönülleri unutmaması gerekir. Sadi'ye göre insanın yaratılış bakımından değişmesi, başka bir nitelik kazanması söz konusu değildir. Doğa insanı ne tür biçimlendirmişse öyle gider. Kurdun oğlu kurt olur. İnsanı anlamak için sözlerine bakmalı, onların üzerinde derin derin düşünmeli. Oysa insan dilinin altında gizlidir. Sadi İslam ülkelerinde insanı konu edinen şiir türünün öncüsü sayılır. Özellikle insanı konu edinen düz yazı, şiir karışımı bölümlerden oluşan Gülistan adlı yapıtından yıllar boyunca Farsça öğrenmede, gençlerin eğitilmesinde örnek kitap olarak yararlanılmıştır. Türk divan şiirinde Sadi'nin yapıtları birer yetkinlik, olgunluk örneği diye nitelenmiştir. Birçok ozan Sadi'nin açtığı yolda yürümeyi başarı saymıştır. Bütün insanlar birbirinin eli kolu. Bir özden yaratılmış tüm insanoğlu. Ağrı başlarsa bir yerinde kişinin, bütün gövdesinde belirir bir acı duygu. Darlık verirse gönlüne bir sevgili, bul başkasını dağıtmak için üzüntünü. Bozma, tatsız bir güzel için dirliğini, söndür başka sevgilinin suyuyla onun ateşini. Şebüsteri Sadreddin Mahmud. İran'ın Şebüster ilinde doğdu. Doğum yılı bilinmiyor. 1321'de orada öldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Onunla ilgili kaynaklarda verilen bilgiler de birer söylence niteliğindedir. Yapıtlarının incelenmesinden eski İran yazınını, Arap yazınını, İslam bilimlerini, özellikle tasavvuf konularını çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Şebüsteri'nin tasavvufla ilgili görüşleri Gülşen-i Raz adlı yapıtından sergilenmiştir. Onun için düşüncenin temelini varlık oranı oluşturur. Görünüşte çok olan varlık gerçekte birdir, o da Tanrı'dır. Oysa var olan ancak Tanrı'dır. Evren tanrısal tözün görünür duruma gelmesi, açıklığa kavuşmasıdır. Yaratılış yoktan varoluş değil, görünmeyenin, Tanrı'nın görünür olmasıdır. Evrende var olan tanrısal özden yansımaktır. Nesneler Tanrı'nın varlığını, birliğini kanıtlar. Çokluk insanın iyi düşünemediğinden, özü göremediğinden kapıldığı bir yanılmadır. İnsan birlik evreni olan tanrısal evrenden, görünüş, çokluk evreni olan bu alana, bu nesnel varlık ortamına basamak basamak inerek gelmiştir. Bu çokluk evreninden aşama yükselerek birlik evrenine varacak olan insanın hepsinden önce gönül bilgisi edinmesi, varlığın görünüşünü değil özünü bilmesi gerekir. İnsan bu bilgiyi edinince her nesnenin Tanrı'da, Tanrı'nın her nesnede olduğunu anlar. Tanrı evrensel bir varlıktır. Bu nedenle de bireydir. Tikel bir görünüş niteliğindedir. Nitekim tümelin varlığı tek olan gerçekliğin çoklukta ortaya çıkışıdır. Tin de, gövde de tanrısaldır. Tümel olanın başka bir nitelikte görünüşüdür. Gövdenin dağılması, yok olması değil, kendini kuran öğelere ayrılmasıdır. Tin ise tanrısal töz olduğundan onda çözülme, öğelere ayrılma yoktur. Şebüsteri'nin başlıca yapıtları Gülşen-i Raz, Şahitname, Hakkul Yakin. Molla Cami. 414'te İran'ın Cam iline bağlı Harcırt kasabasında doğdu. 1492'de Herat'ta öldü. Gerçek adı Nureddin Abdurrahman'dır. Çağının ünlü bilginlerinden Nizamettin Ahmet bin Muhammed'in oğludur. İlk öğrenimini babasından gördükten sonra Hoca Ali Semerkandi, Mevlana Cüneyt Usulî gibi bilginlerden din bilgileri okudu. Bir süre Semerkant'ta kaldı. Ulubey Medresesi'nde Bursalı Kadızade Rumi'den matematik öğrendi. Bu arada Nakşibendi tarikatına girdi. İslam bilimleri, tasavvuf konularında yoğun çalışmalara koyuldu, hacca gitti, değişik İslam ülkelerini gezdi, Anadolu'ya uğradı. Çağının ünlü mutasavvuf şeyhleriyle yakınlık kurdu. Bu arada Ali Şir Nevai ile tanıştı. Büsbütün tasavvufa yöneldi, sünni anlayıştan uzaklaştı. Cami kimi kaynakların bildirdiğine göre çok erken şiir yazmaya başlamış, özellikle eski İran ozanlarının yapıtlarını okumuş, kolay şiir söylemekle ün kazanmıştır. Gençlik dönemi şiirlerinde tasavvuf etkisi görülmez. Konuların sezgi üzerinde yoğunlaştığı kolayca anlaşılır. Orta yaşlarında çağının en ünlü, en saygın ozanı olarak bilinen camiyi Osmanlı Sultanı Fatih Mehmed'in İstanbul'a çağırdığı, ancak ozanın bu çağrıyı yerine getirmediği söylenir. Caminin şiirinde egemen olan sevgi yer yer gerçekçi, yer yerde gerçeküstücü bir nitelik taşır. Özellikle tasavvuf konularını içeren şiirlerinde Tanrı sevgisiyle insan sevgisinin birbirine karıştığı, düşünülen evrenle içinde yaşanan evrenin bütünleştiği görülür. Gerek şiirlerinde, gerekse düz yazıyla ortaya koyduğu yapıtlarında sevgi, tasavvuf, din gibi üç konunun egemen olduğu anlaşılır. Ancak yaratıcı gücünün şiirde yoğunlaştığı, kişiliğinin bu alanda belirginleştiği kesindir. Cami'nin şiir alanında etkilendiği üç önemli kaynak vardır. Bunlar da Sadi, Celaleddin Rumi ile Hafız'dır. Bütün şiirlerinde bu ozanların etkisi açıkça görülür. Sevgi konularını içeren şiirlerinde Hafız'ın, tasavvufla ilgili sorunları işleyenlerde Celaleddin Rumi'nin, İslam felsefesiyle bağlantılı olanlarda Sadi'nin izini süren caminin önemli bir özelliği de varlık birliği, vahdedi vücut görüşünü benimsemesidir. Varlık birliği sorunu caminin özgün bir buluşu değildir, ancak onun şiirinde çok etkili bir nitelik kazanmıştır. Camiye göre insan bir seven varlıktır. Sevginin içeriğini Tanrı'ya bağlılık oluşturur. Tanrı ise bütün evreni kuşatmış, onunla özdeşleşmiştir. Bütün nesnelerde, değişik biçimlerde, görünüş alanına çıkan Tanrı'dır. Tanrı salt varlıktır, salt usttur, salt ışıktır, nur. Bütün eylemler, devinimler Tanrı'dan gelir, yine ona yönelir. Bütün varlık türleri Tanrı'nın görünüş alanına çıkmasıyla oluşmuştur. Bu nedenle oluş süreklidir. Belli bir yerde, belli bir aşamada durmuş değildir. Gerek Tanrı, gerekse onun görünüş alanına çıkmasıyla gerçekleşen oluş ancak sevgiyle kavranabilir. Kişi bütün gönlünü Tanrı'ya verir. Ondan başka bir varlığın bulunmadığı kanısına varacak bir olgunluk aşamasına yükselirse, bütün karşıtlıkların, çelişkilerin birliğe ulaştığını anlar. Bunu anlamayı sağlayan da sezgidir. Sezgiyle sevgi birliktedir, ancak seven sezebilir. Camiye göre sevgisiz aşk, inan boştur. Kişiyi tanrısal gerçeklere götüremez. Durum us için de böyledir. Sevgiyle aydınlanmayan bir usun gerçekleri kavrama olanağı yoktur. Sevgi yalnız insanla ilgili değildir, bütün varlık türleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle Tanrı'nın bir görünüşü olan bütün varlıkları sevmek, belli bir anlamda onu sevmektir. Cami'nin düşüncelerine kaynaklık eden yeni Platonculuktan beslenen tasavvuftur. Bu konu Doğu düşüncesinde yeni değildir. Bütün İslam ülkelerinde yaygındır. Özellikle yaratılış olayının bir fışkırma, sudür olarak anlaşılması yeni Platonculuğun temel görüşüdür. Cami bir gelenek ürünü niteliği kazanan, bu görüşe dayanarak kendinden önce gelen mutasavvıflar gibi insanı iki ayrı özden kurulu bir varlık diye anlar. Bu varlıklardan biri tin, öteki gövdedir. Tin tanrısaldır, ölümsüzdür, gövdede geçici bir süre kaldıktan sonra geldiği kaynağa dönecektir. Sevgi, sezgi, düşünme, anlama, yargılama gibi bütün düşünce eylemlerinin kaynağı tindir. Gövdeye dirilik kazandıran, tinin gövdeden ayrılması ile ölüm denen olay gerçekleşir. Tinin ölümsüz olmasına karşın gövde ölümlüdür, geçicidir. Dağılıp toprak olacaktır. Ancak bu dağılma toprağa dönüşmede tanrısal bir olaydır. İnsanda iki karşıt güç vardır. Biri iyiliğe, öteki kötülüğe yol açar. Olgun kişi iyiliğe yönelen, bütün kötülükleri önleyen kişidir. Bu nedenle iyi ile olgunluk arasında bir bağlantı vardır. İyi kişi bütün tutkularına egemen olan kimsedir. Cami bu düşüncesini, aç gözlüce bakma her alçağın parasına, kapılma tutkuya yetin ince gibi kendi sedefinle, dizeleriyle dile getirmiştir. Ona göre tutku, kişinin olgunlaşmasını önlediği gibi gerçeği kavramasına da engel olur. Tek gerçek olan Tanrı'yı bilmek için bütün tutkulardan arınmak gerekir. Böyle bir niteliği kazanan ve gerçek varlığı tanıyan kimse söyler Tanrı'nın benzersiz olduğunu. Kimdir bilir misin Tanrı'ya eren? Tanrı'dan başka varlık yoktur diyen. Cami için önemli ve gerekli olan yeniliktir. Bu yenilik de tanrısal görünüştür. Kişinin geçene değil gelene bakması, geçmişle değil gelecekle ilgilenmesi gerekir. Geçen geçmiş, gitsin ömrümüzle giden. Yeni azık, yeni gündür doğan, ona bakalım. Camiye göre yeninin değeri tanrısal bir olay olmasındadır. Yeni, kendi başına bir değer olmadığı gibi tanrısal istencin dışında da değildir. İnsanda beliren istenç, Tanrı'nın buyruğundan kaynaklanır. Bu nedenle insanda düşünen de, bilen de, özleyen de, özlenen de gene Tanrı'dır. Cami, tasavvufla Tanrı bilimle ilgili düşüncelerini belli bir dizge bütünlüğü içinde vermemiş, yapıtlarına gelişi güzel serpiştirmiştir. Düşüncelerinin şiirlerinde yoğunlaşması da İran yazınının yaygın bir geleneği sonucudur. Aşağı yukarı bütün yapıtlarında işlenen varlık birliği görüşünün kaynağı Muhyiddin-i Arabi'nin Fusûsul Hikem adlı kitabıdır. Cami İran yazınında tasavvufla ilgili görüşlerinin yanı sıra şiirleriyle büyük bir yer tutmuş, kendisinden sonra gelen ozanları, yazarları çağlar boyunca etkilemiştir. İran şiirinin biçim, ölçü bakımından bütün türlerinde ürün veren caminin en başarılı olduğu alan gazeldir. Tasavvufla karışık bir sevgiyi işleyen gazellerinin dili sürükleyici, söylenişi kolay, akıcıdır. Kimi gazellerinde derin, kimilerinde sığdır. Şiirinde sesle sağlanan bir uyumun egemen olduğu görülür. Kaside, gazel, rübai, kıt'a, mesnevi türünde yazdığı şiirlerinin toplandığı divanından başka, kendinden önce gelmiş ozanların yapıtlarından esinlenerek ortaya koyduğu kitaplarında değişik konuları işlemiştir. Bunlar arasında en önemlileri Nizami'nin Mahzenül Esrar, Emir Hüsrev Dehlevi'nin Matlahtül Envar adlı yapıtlarını örnek alarak yazdığı Silsile-tüz Zeheb'dir. Sultan Hüseyin Baykara'ya sunulan bu yapıt ahlak, tanrı bilim konularını işleyen ufak öyküler içerir. Tuhvetül Ahrar öğretici nitelikte bir mesnevidir. Gene Nizami'nin yapıtlarından esinlenerek yazdığı Leyla ve Mecnun, Hiredname-i İskenderi vardır. Kur'an'dan esinlenerek yazılan Yusuf-ü Züleyha iki kişi arasında geçen bir sevgi olayını konu edinmiştir. Yapıtları arasında en çok okunanı Salaman-ı Absal adlı mesnevidir. İmam Rabbani 1563'te Türkistan'ın Hindistan'a yakın bir yöresinde doğdu. 1624'te orada öldü. Gerçek adı Şeyh Ahmet Faruki'dir. Önce Nakşibendi şeyhlerinden Muhammed Abdülbaki'den şeriat, tasavvuf bilgileri edindi. Onun tarikatlarla ilgili düşüncelerini benimsedi. Sonra daha geniş kapsamlı çalışmalara girişerek hadis, fıkıh, kelam, Kur'an konularını içeren sorunlar üzerinde durdu. Bu sorunlara bir yandan tasavvuf, bir yandan da şeriat anlayışına dayanan yeni yorumlar getirdi. Düşüncelerini ölümünden sonra Mektubat, Mektuplar adı altında toplanan özel mektuplarında öğrencilerine, dostlarına açıkladı. Rabbani'nin üzerinde durduğu konuların odağını Tanrı, insan, evren oluşturur. Muhyiddin Arabi'nin görüşlerinden esinlenen Rabbani'de yeni Platonculuk öğretisinin etkisi açıkça görülür. Özellikle evren ile nesnelerin oluşumu ile ilgili düşünceleri yeni Platoncu öğretinin bir yorumu olmaktan öteye geçemez. Rabbani'nin geliştirdiği varlık anlayışına göre Tanrı kendi özü gereği vardır, önsüz, sonsuzdur. Kendinden başka bir nesneye benzemez. İnsan düşüncesinin yarattığı bütün niteliklerin üstündedir. Onun varlığı düşünülebilir. Tanrı saltık varlıktır. Kendi kendisiyle biçimlenmiş yüce gerçekliktir. Tanrısal varlık iyilik, yetkinlik ile bütün güzelliklerin ilkesidir. Bu ülke için bileşim, ayrışma, değişme söz konusudur. Tanrı olması nedeniyle yalın bütündür. Bu özelliği dolayısıyla tanrısal özde öteki varlık türlerinde bulunan yüklem yoktur. O, yüklem almayan bir bütündür. Tanrı belli bir sürenin içinde de değildir. Zaman uzay bağlantısının dışındadır. Bu durum tanrısal yetkinlikten, birlikten dolayıdır. Tanrı tek olduğu için bireydir, Ancak nesnel varlıklarda bulunan bireysellikle ilgisi yoktur. Onun birey oluşu yüceliği, tekliği, önsüz sonsuzluğu yüzündendir. Öte yandan Tanrı için vardır denebilirdi. Var olandır denemez. Çünkü vardır. Kendi kendini gerekli kılar. Oysa var olandır. Sonradan bir oluş eylemini gerektirir. Tanrı'nın başka bir özelliği de bilgin değil, bilgi oluşudur. Bilgin sonradan edindiği bilgilerle bu niteliği kazanır. Oysa bilgi kendiliğinden vardır. Sonradan kazanılmış değildir. Evren Tanrı'dan ayrı bir varlık alanıdır. Onun Tanrı ile birlik içinde olduğunu söylemek yanlıştır. Oysa evrenin kendine özgü bir gerçekliği vardır. Evren Tanrı'dan ayrı bir varlık olmasına karşın tanrısal ışınlarla doludur. Bu ışınlar birbiri ardınca ortaya çıkan görünüşlerdir. Tecelli. Nesneler saltık kesin varlığın Tanrı'nın yokluk alanına yansıyan görünüşleridir. Bu nedenle onlar gölge varlık adını alır. Bu gölge varlık ise tanrısal evrende değil dış evrende eylem durumundadır. Dış evren ise saltık varlık olan Tanrı'nın özdeşi değildir. Gölge varlığın başlıca özelliği dış nesnelerin eylemlerin ilkesi oluşudur. Rabbani'ye göre insan bir küçük evrendir, alimi sura. Onda büyük evreni, alimi kübra, oluşturan bütün öğeler vardır. İnsanda us, anlık, anlak, seziş gibi yetiler bulunur. Ayrıca insan yazgısının egemenliği altındadır. Ancak bu durum insanın istençten yoksun olduğu anlamına gelmez. İnsanda özgür istenç vardır. Tanrı sınırsız bilgisi nedeniyle insanın bütün yapıp edeceklerini bilir. Öyleyse insanın yaptıklarından sorumlu oluşu özgür istenci nedeniyledir. Yazgının gereğini yerine getirmesi yüzünden değildir. İnsan biri tin, öteki gövde olmak üzere iki ayrı nesneden kurulu bir bütündür. Tinin gövdeden ayrılması ölümdür. Ancak ölen gövdedir, tin değildir. Gövde dağılır, tin tanrısal kaynağa döner. Saltık varlığın karşıtı yokluktur. Yokluk ise kötülüklerin, eksikliklerin kaynağıdır. Çünkü saltık varlık iyilik, yetkinlik, yüceliktir. Onda kötülük, eksiklik gibi olumsuz niteliklerin bulunması söz konusu edilemez.